Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Raban 1400 Hicri Kameri, 16 Rebiülevvel 1443 ve miladi 23 Ekim 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Vahdet Haftası, Özel Programı, Ayetlerin Hikayesi, Sebze ve Meyvelerle Yakından Tanıyalım ve Kalıcı Yitir isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı konukları İslam İnkılabı rehberiyle görüşecekler. Hizbullah Genel Sekreteri İmam Hümeyni, Allah Resulü'nün veladet gününü Müslümanların vahdet noktasına dönüştürdüğü açıklamasında bulundu. 20 ayın ardından Tahran'da ilk cuma namazı kılındı. Fransa Dışişleri Bakanı yeni iddiasında İran'ı Bercam'ı ihlal etmekle suçladı. Türkiye-Yunanistan Savunma Bakanları'nın görüşmesi. PKK unsuru Kerkük'te öldürüldü. Ve Halep halkının Türkiye işgalcine karşı protesto yapmaları şimdi haberler.
Muhterem dinleyiciler, haberlere geçmeden önce bir duyurumuz olacak. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Sadık aleyhisselamın mübarek veladet yıl dönümünde 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'na katılan konuklar ve yetkililerden bir grup, 17 Rebiülevvel Pazar sabahı İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene ile görüşecekleri açıklandı. İslam İnkılabı rehberi eserleri koruma ve yayınlama dairesinin Bilgilendirme sitesine göre bu görüşme koronavirüs ile mücadele kurulunun belirlediği sağlık protokolleri ve yönetmeliklerine uygun olarak İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde gerçekleştirilecek. 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı Salı günü İslami Birlik, Barış ve İslam Aleminde Tefrika ve Çatışmadan Sakınma sloganı ile başladı. Bu konferans 5 gün sürecek.
Lübnan Hizbul Hareketi'nin genel sekreteri İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin veladet günü münasebetiyle yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin Şiiler ve Sünniler arasında birliğin sağlamasındaki yerinin doldurulamaz olduğunu vurguladı. Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Seyyid Hasan Nasrullah İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ve İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın veladetlerini ve Vahdet Haftası'ndan dolayı tüm Müslümanları tebrik ettiğini söyledi ve İmam Hümeyni'nin eylemlerinin nimetleri ve İslam İnkılabı Zaferi'nin meyveleri sayesinde Müslümanlar arasında tartışmalı bir konu olan Peygamber Efendimiz'in veladet tarihi meselesinin bir kesişme ve vahdet noktası haline geldiğini söyledi. Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri konuşmasının bir başka bölümünde mazlum Filistin halkının yaşadığı acılara değinirken hiçbir özgür insan Filistin'e, mazlum halkına ve kutsallıklarına yapılan saygısızlıklara kayıtsız kalamaz dedi. Seyyid Hasan Nasrullah Suudi Saldırgan Koalisyonu'nun Yemen'deki suçlarına da değindi ve uluslararası toplumu Yemen'deki kurbanları kınamak yerine milyonlarca Yemenlilerin iradesini dinlemeye çağırdı.
Koronavirüs nedeniyle 20 aylık ara ve bekleyişin ardından İran'ın çoğu eyaletlerinde ve başkentinde dün ibadi siyasi cuma namazı farizası yerine getirildi. İnan'ın verdiği habere göre Tahran Cuma namazı Hatibi Hucetul İslam vel Müslümin Muhammed Cevat Hac Ali Ekberi, Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin İslami ümmetin inşası için 3 temel strateji belirlediklerini bildirerek şu açıklamada bulundu. Peygamber Efendimizin ilk stratejisi İslami ümmetin küfür karşısında güç, izzet ve sağlamlık yaklaşımı çerçevesinde sınırlarını belirtmesiydi. Böylece Müslümanların kimliği küfür hareketlerinin saldırılarından korunabilecektir. Peygamber Efendimizin ikinci stratejisi ümmet içinde muhabbet, vahdet ve iç duygusallığın korunmasıydı. Üçüncü stratejileri ise İslami toplumun vahdet ve kuvvet sembolü ve saflarının ilahi zikir etrafında kölelik yörüngesinde yoğunlaşmasıydı. Tahran Cuma namazı hatibi şöyle bir hatırlatmada da bulundu. İslami ümmette vahdet meselesi yüzeysel olup bir taktik veya metot değildir. Bir strateji, temel ve bünyedir. İslami ümmet için en önemli mesele safların, canların, gönüllerin ve düşüncelerin birleşmesidir. Bunu ise uhuvvet kelimesinde özetlemek mümkün. Hac Ali Ekber'i sözlerine şunları da ekledi. Allah-u Teala böyle bir ilişkiyi müminler arasında sağlamış ve onlardan bu ilişkiyi liyakat, sabır, şefkat ve dostlukla korumalarını istemiştir.
Hükümetin Erdebil eyaletinin kalkınma planlarına değinen İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i, hükümet eyaletin tarım, turizm, dijital ve yeni teknolojiler ve bilgi tabanlı faaliyetler alanlarındaki ekonomik kapasitelerini harekete geçirmeye kararlı dedi. Cumhurbaşkanı bilgilendirme sitesine göre Seyyid İbrahim Reis'i Cuma akşamı Erdebil ilinde seçkinler, alimler, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda insanla yaptığı toplantıda şunları söyledi. Erdebil ilinin sanayi ve tarımının bilgi temelli şirketlerin faaliyetlerini desteklemesinin çok fazla katma değer getirebileceğine inanıyoruz. Erdebil ilinde turizm sektörünün gelişme kapasitelerine değinen Seyyid İbrahim Reis'i, Erdebil ili benzersiz turistik mekanlara sahip ve ilin turizm ekonomisine dikkat etmek, ilin üretim ve ekonomisinde refah yaratmanın yanı sıra istihdam ve zenginlikte yaratabilir dedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı demir yollarının geliştirilmesine, turizm ekonomisinin güçlendirilmesi için temel önlemlerinden biri olarak değerlendirerek Erdebil demir yolunun 6 yıl içinde faaliyete geçmesi gerekiyordu. Ama ne yazık ki yıllardır bugüne kadar ertelendi. Erdebil demir yolunu ziyaretim sırasında bir an önce işitilmesi için ciddi bir şekilde takip edilmesi gerektiğini vurguladığım açıklamasında bulundu.
İran Yol ve Şehircilik Bakanı Erdebil, Farsaba Demiryolu projesinin devamı ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile bağlantısı yerli halkın talebidir ve bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz, dedi. İran'a göre Rustem Kasimi, Cuma günkü konuşmasında bu ziyaret sırasında Erdebil Demiryolu'nu tamamlanması için 1000 milyar tuman, ayrıca Farsaba ile bağlantısı için de gerekli fonlar tahsis edilecektir açıklamasında bulundu ve sözlerine şunlar ekledi. Bu eyalette de otoyol yapımı halk tarafından talep ediliyor. Bu eyalette yılda 50 kilometre otoyol yapılması planlanıyor. İran Yol ve Şehircilik Bakanı sözlerine şöyle devam etti. Erdebil eyaletinde 300 kilometrelik otoyol yapım aşamasındayız. Ancak otoyol yapımında 800 kilometreden fazlasına ihtiyaç vardır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 8. Eyaletler ziyareti sırasında Cuma günü günübirlik ziyaretçi kapsamında Erdebil'e gitti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Cuma günü bir kez daha İran'a Amerika'nın Bercon Nükleer Anlaşması'ndan yasa dışı olarak çekilmesinden ve Avrupalıların uluslararası anlaşmaya bağlı kalmadığından bahsetmeden Bercon'u ihlal etmekle suçladı. YCTC'nin verdiği habere göre Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre düzenlediği basın toplantısında İran'ın adımlarına atıfta bulunarak İran'ın eylemlerinin Bercon'u ihlal ettiğini iddia etti. Basın toplantısında Fransa Dışişleri Bakanı Sözcüsü İran'ı Bercon'un uygulanmasında tam işbirliğini sürdürmeye çağırdı. Fransa'nın İran'a yönelik suçlaması Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Joseph Borrell'in Bercon Nükleer Anlaşması'na karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen Avrupa tarafı olduğunu kabul ettiği bir dönemde geldi. Bu basın toplantısı Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Malley'nin Paris'te bulunduğu bir sırada düzenlendi. Robert Malley, Viyana görüşmelerinin durumu hakkında üst düzey Avrupalı Trokya diplomatlarına danışmak için Paris'e gitti. Şimdiye dek Amerika'nın Bercon'a geri dönmesi amacı ile anlaşmaya dahil olan diğer ülkelerin katılımı ile Viyana'da 6 tur müzakere yapıldı. Bu bağlamda Tahran, Washington tarafından tüm tek taraflı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması ve bunların doğrulanmasının bu konuda bir anlaşmaya varılmasının şartı olacağını ifade etti.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Amerikalı, İngiliz ve Yunan mevkidaşları ile görüştü. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği NATO karargahında çeşitli görüşmelerde bulundu. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya gelen Akar, daha sonra Amerikan Savunma Bakanı Austin ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Roma'da gerçekleştirecek G20 Liderler Zirvesi öncesinde olumlu gündem oluşturması için ayrıntılı bir görüşme yapılmasının gerekliliği ele alındı. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolas Panagiotopoulos ile bir araya geldi ve savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu ve Bakan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler çerçevesinde Ankara'da yapılması planlanan 4. toplantı için Yunan heyetinin beklentiğini de kaydetti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO Savunma Bakanları toplantısında Türkiye ve NATO arasındaki S-400 gerilimine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptığı bildirildi. TRT World Diplomasi muhabiri Andrew Hopkins, Twitter'dan paylaştığı iletisinde NATO ve Türkiye arasındaki S-400 geriliminin de son perdesine ilişkin yeni bilgiler paylaştı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuşmasından alıntılar yapan Hopkins, konunun NATO Savunma Bakanları toplantısında tartışılmadığını ancak ekipmanın NATO ekipmanı ile uyumlu olmaması sebebiyle NATO cephesinde endişe yarattığını bildirdi. Hopkins aktardığına göre Stoltenberg, S-400'lerin NATO sistemlerine entegre edilemeyeceğini ve alternatif savunma sistemlerinin sağlanabilmesi için desteklerini sürdürdüklerini açıkladı.
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye-Irak sınırından 170 kilometre uzaklıkta Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda PKK-KCK'nın sözde yöneticilerinden Şilan Gui Kod adlı Taybet Bilen ve beraberindeki iki unsur etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Gara'daki kadın unsurlardan sorumlu olduğu belirlenen Bilen, MİT tarafından takibe alındı. Bilen, beraberindeki iki unsurla Kerkük kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildi.
Ordunun 3 farklı ilçesinde silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ordu valiliğinden gerçekleştirilen yazılı açıklamaya göre Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle önlenmesine yönelik Altın Ordu, Ümye ve Kumru ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5'i yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.
Suriye'nin Halep kentinde çok sayıda insan ülkelerindeki Türkiye işgaline son verilmesi çağrısında bulunan geniş çaplı gösteriler düzenledi. Sana Haber Ajansı'na göre Suriye'nin kuzeydoğusundaki Halep'in çeşitli bölgelerinde Cuma günü Türkiye'nin Suriye topraklarını işgaline karşı çıkmak ve güvenli yerleşim bölgelerine yönelik acımasız saldırılarını kınamak için büyük toplantılar gerçekleşti.
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Suriye Anayasa Komitesi toplantısının 6. turunun iki taraf arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle başarısız olduğunu duyurdu. El Meyadına göre Geir Pedersen, Cuma günü yaptığı açıklamada hükümet ve muhalefet arasında sunulan 4 anayasal ilkenin temel kavramları üzerindeki anlaşmazlıklar Suriye Anayasa Komitesi'nin bu turunun başarısız olmasının ana nedenidir ifadesine kullandı. Komite şu ana kadar 6 toplantı yaptı ve bunların hiçbirinde önemli ilerlemeler kaydedilmedi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük COVID-19 tablosu verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 363.553 testte 28.192 vaka tespit edildi. 228 kişi hayatını kaybetti. 30.302 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Rusya'da koronavirüsünün başladığı kişi sayısında bulaştığı kişi sayısındaki günlük artış ve buna bağlı ölümler yeni bir rekor kırdı. İRNA'ya göre Rusya Koronavirüs ile Mücadele Genel Merkezi tarafından Cuma günü sağlanan bilgilere göre Rusya'da bir gecede 37.141 kişiye koronavirüs hastalığı teşhisi konuldu. Böylece Mart 2020'den koronavirüs salgınının başladığından bu yana Rusya'da koronavirüsü bulaşan toplam kişi sayısı 8.168.000 kişi olarak açıklandı.
Uluslararası İslami Direniş Alimleri Birliği Başkanı Suudileri Lübnan'da fitne çıkarmak için Lübnan Kuvvetleri Partisi'nin lideri Sami Caja'yı görevlendirdiğini söyledi. Al-Ahd'a göre Şeyh Mahir Hamd, Cuma günü Beyrut'taki son olaylara tepki olarak, komplocular Lübnan direnişini iç savaşın eşiğine getirmeyi başaramadılar ve direnişi gelecekte iç savaşa sürükleyemeyecekleri de aşikardır dedi. Hamud sözlerine şunları ekledi. Direnişi iç savaşa sürüklemek isteyen kişi Sami Caca idi. Çünkü Suudiler Caca'dan daha karanlık bir Lübnanlı figürü bulamadılar. Bu yüzden de onu Lübnan'da fitneyi kışkırtmak için işe almaya karar verdiler.
Bir insan hakları örgütü Suudi koalisyonunun Yemen'e işgalinin 2400 günü boyunca 13.000'den fazla Yemenli kadın ve çocuğun ölümü ve yaralanması hakkında bir rapor yayınladı. Fars Haber Ajansı'na göre kadın ve çocuk hakları alanında faaliyet yürüten İntisaf örgütü Cuma günü yayınladığı raporda Suudi koalisyonunun Yemen'i işgal ettiği 2400 gün boyunca 13.199 kadın ve çocuğun öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu.
Kosova Cumhurbaşkanı Cuma günü iki Rus diplomatın Kosova'dan sınır dışı edildiğini duyurdu. Mir Haber Ajansı'na göre Kosova Cumhurbaşkanı Vuslo Osmani yaptığı açıklamada iki Rus diplomatın ulusal güvenlik ve anayasal düzeni tehlikeye atma suçlamasıyla sınır dışı edilmesini emrettiğini söyledi. Kosova'nın Rus diplomatları sınır dışı etme hamlesi Batı'da Rusya'ya yönelik bir suçlama dalgasının yoğunlaşmasıyla geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerine dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Moskova'da Afganistan konulu oturumun düzenlenmesi etrafında. Afganistan konulu Moskova zirvesi 20 Ekim Çarşamba günü Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Bu oturum Rusya, Çin, Pakistan, İran, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan özel elçiler veya üst düzey yetkililerin ve Afganistan geçici hükümeti üst düzey delegasyonun katılımıyla Afganistan'a ilişkin Moskova konulu istişarelerin 3. toplantısıydı. Moskova oturumuna katılanlar Afganistan'ın egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duyulmasını ve Afganistan'da güvenliği teşvik etme ve bölgesel istikrar ve Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasında rol oynama konusundaki ortak isteklerini vurgulayan ortak bir bildiri yayınladılar. Amerika Birleşik Devletleri ise bu oturuma katılmayı reddetti. Görünüşe göre Moskova'daki Afganistan zirvesi Rusya'nın Afganistan'daki durumu istikrara kavuşturma, kaosun yayılmasını önleme, güvenliği güçlendirme, ayrıca Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin oluşumunu hızlandırma yönündeki genel çabaları doğrultusunda gerçekleşti. Savaşın parçaladığı ülkenin sorunlarını çözmek için Taliban ve Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışmak ve istişarede bulunmak anlamına geliyor. Bu nedenle Moskova'nın çabaları Taliban ile müzakere etmeyi ve onu Afganistan'da kaosa ve yeni sığınmacı dalgalarına yol açmayacak şekilde nispeten demokratik bir şekilde ülkeyi yönetmeye zorlamayı amaçlıyor. Rusya, Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinden bu yana iki yönlü bir duruş sergiliyor. Moskova, Taliban'ı Afganistan'daki bir gerçek olarak kabul ediyor ve bununla beraber çalışıyor. Ancak bu yaklaşım Taliban'ı meşru ve halka dayalı bir hükümet olarak tanımak anlamına gelmiyor. Bu konu üst düzey Rus siyasi yetkileri tarafından da defalarca tekrarlanmıştır. Moskova'nın temel çabası Taliban ile daha yakın ilişkiler kurmaya yöneliktir. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'da düzenlediği bir toplantıda geçici hükümetin ülkedeki siyasi ve askeri durumu istikrara kavuşturma çabalarına atıfta bulunarak Taliban hareketinin Afganistan'daki tüm siyasi güçlerin katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurmasını bekliyoruz. Afganistan'da barış ve güvenliği sağlama görevi yeni Kabil yetkililerinin temel görevi olmaya devam etmelidir dedi.
Amerikalıların uzun zamandır Rusya'yı Taliban ile bağlar kurmak ve hatta Trump döneminde Amerikan askerlerini öldürmek için bu gruba para ödemekle suçladıkları belirtilmelidir. Bu nedenle Moskova ile Taliban arasındaki iyi ilişkiler yeni dönemde sürpriz sayılmıyor. Beklendiği gibi Moskova ve Taliban arasındaki ilişkiler sıcaktır. Ve aslında Rusya, Çin ile birlikte Afganistan'da Amerika ve Batı'nın girişinin doğan boşluğu da doldurmaya odaklanmış durumda. Moskova'nın Afganistan'la ilgili bir diğer sorunu da IŞİD'in terör faaliyetlerini tırmandırması ve terörün Orta Asya'daki komşu ülkelere yani Tacikistan ve Özbekistan'a ve oradan da Rusya dahil diğer ülkelere sıçraması endişesidir. Siyasi meseleler uzmanı Pir Muhammed Mollazehi bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunmakta. Ruslar, IŞİD gibi bazı grupların güçlenerek Afganistan'daki kaostan yararlanarak ülkenin kuzeyinden yani Orta Asya ve ardından da Kafkaslardan kendi topraklarına girebileceklerinden ve sızabileceklerinden endişe ediyor. Bu yüzden Taliban'ın Afganistan çapında iktidara sahip olmasını istiyorlar. Rusya, Orta Asya'daki bağımsız devletler topluluğunun güvenliğini IŞİD'den kaynaklanan terör tehditlerine karşı korumak için doğrudan veya kolektif güvenlik anlaşması örgütü çerçevesinde gerekli adımları atmaya kararlıdır. Moskova'da Afganistan zirvesinin düzenlenmesi aslında savaşın yıktığı bu ülkedeki durumu istikrara kavuşmak, Afganistan'da güvenliği tesis etmek ve kapsamlı bir hükümet kurmak için Afganistan'ın komşu ve bölge ülkelerini koordine etmek için bir fikir birliği oluşturmaya ve bir yol haritası oluşturmaya yönelik bir adımdır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Fransa ile Britanya arasındaki ihtilafların yoğunlaşması etrafında. Brexit'in uygulanması ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından yaklaşık bir yıl sonra sonuçlar özellikle de Fransız-İngiliz ilişkilerinde artık daha belirgin olarak ortaya çıkmaya başladı. Bu bağlamda balıkçılık hakkı iki ülke arasında ciddi bir anlaşmazlığa yol açtı. Yakın tarihli bir açıklamada Fransız hükümet sözcüsü İngiltere'ye balıkçı teknelerinin belirli bir ada çevresindeki sularda çalışmasına izin vermesi yakında yaptırım uygulayacağı konusunda uyardı. Deniz hakları ve imtiyazları özellikle İngiltere'nin Kuzey Denizi ve Manş Kanalı da dahil olmak üzere kıyısı bulunduğu denizlerde balık avlama hakkı Brexit müzakerelerinde en çok ihmal edilen konulardan biriydi. İngiltere, egemenliğinin bir işareti olarak sularına erişim üzerindeki kontrolü artırarak şimdi de çevre bölgeleri sularındaki balıkçılık haklarına yeni kısıtlamalar getiriyor ve Avrupa Birliği'ne, özellikle de Fransa'ya etkin bir şekilde meydan okuyor. Şimdiye kadar Fransız balıkçılar bu sularda özgürce balık avlamışlardı. Son haftalarda Londra, Fransız balıkçıların Jersey Adası'nın etrafında o alanlarda ruhsat talep eden düzinelerce mektubunu reddetti ve bu durum İngiltere'yi misilleme eylemi konusunda uyaran Paris yetkililerini kızdırdı. Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, Fransız balıkçıların siyasi amaçlarla İngiltere tarafından rehin alınamayacağını söyledi. İki ülke arasındaki kriz, özellikle de son haftalarda İngiltere'nin Amerika ve Avustralya ile yeni AUKUS anlaşmasını imzalaması ve Avusturya'nın Fransız nükleer denizaltıları satın alma anlaşmasından vazgeçmesinin ardından daha da derinleşmiştir. Londra'nın Kuzey İrlanda protokolünü sabote etmesi, göçmenler ve İskoçya sınırı meselesi, Avrupa ile İngiltere arasında özellikle sınıra yakınlığı konusunda Fransa'yı kızdıran bir başka çekişme noktası olmuştur.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin son dönemde göçmenler konusunda İngiltere'ye sözünü tutmasını istedi ve daha önce Fransa'nın Manş Kanalı üzerinden yasa dışı göçle mücadele çabalarına destekleme sözü verdi. 54 milyon pound'u ödemesi çağrısında bulundu. Ancak Britanya İçişleri Bakanı Londra'ya gelenlerin önü kapatılmadığı sürece bu mali yardımda bulunmayacağını belirtti. İngiltere ile Avrupa Birliği özellikle Fransa arasında yeni bir kriz döneminin başlamış olduğu görülüyor. Londra, Brexit'in sonuçlarından ortaya çıkması, yakıt istasyonlarındaki sıkıntı, enflasyon ve işsizlik, Johnson'ı bir yandan Avrupa'ya yönelik sert politikalar izlemesine ve Amerika ile ilişkileri genişleterek Londra'nın İngiliz kamuoyu karşısındaki konumunu güçlendirmeye çalışmasına neden olmuştur. Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Clement Bonn ise bu hususta şöyle diyor. Boris Johnson hükümeti ile Avrupa Birliği arasında Brexit süreciyle ilgili mevcut gerilimler bir sınavdır. Johnson Avrupalılarla iş yapabileceği, onlara saygı duramayacağı düşünüyor ancak İngilizlere de Brexit yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerektiğini, aksi takdirde misilleme yapılması gerektiğini söyleyebiliriz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Aban 1400, Hicri Kameri 16 Rebiülevvel 1443 ve Miladi 23 Ekim 2021 Cumartesi. ...1442 yıl önce bugün Hicri Kameri 16 Rebiülevvel 1. yılında bazı rivayetlere göre ilk cuma namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke hicretlerinin ardından o hazret tarafından kıldırıldı. Peygamber Efendimiz Medine'ye yaklaştığında Kuba olarak adlandırılan Beni Avaf kabilesinin bulunduğu bölgede cuma öğlen namazında hutbe okudu ve cuma namazını kıldırdı. ...44 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Aban 1356'da İran İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri İmam Hümeyni'nin değerli evladı Ayetullah Seyyid Mustafa Hümeyni, Irak'ın Kutsal Necef Eşref kentinde kendi evinde Şah'a bağlı güvenlik güçlerinin komploları neticesinde şehit düştü. Bilindiği üzere Hacı Mustafa Hicri Şemsi 1309'da Kutsal Kum kentinde dünyaya geldi ve bu kentteki İlmiye Medresesinde ilk eğitimini bitirdikten sonra İslami ilimleri öğrenmeye başladı. Dini ilimlerin öğrenilmesinde yüksek yetenek ve kabiliyet ve zekaya sahip olan Ayetullah Mustafa Hümeyni, tüm bilimsel aşamaları geçtikten sonra 27 yaşında içtihat makamına ulaştı ve ardından Necef Eşref İlmiye Havzası'nda ders vermeye başladı. Hacı Mustafa Despot Şah'a karşı başlatılan yoğun mücadele ve kıyamlar sırasında daima değerli babası rahmetli İmam Hümeyni'nin yanında bulunuyordu ta ki nihayet Şah piyonlarınca şehit düştü. ...72 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Aban 1328'de Doktor Muhammed Musaddık liderliğinde İran Milli Cephesi kuruldu. Hicri Şemsi 18 Mayıs 1328'de başta Muhammed Musaddık olmak üzere siyasi şahsiyetlerden 19'u 16. İran Milli Şura Meclisi seçimlerine itiraz etmek için Şah'ın sarayında oturma eylemi düzenledi. İşte adı geçen siyasi şahsiyetler 1 Aban tarihinde bir araya gelerek Musaddık liderliğinde İran Milli Cephesi'ni kurdu. ...373 yıl önce bugün Hicri Kameri 16 Rebiülevvel 1071'de İranlı ünlü fakih ve bilim adamı Fazıl Tuni lakaplı Molla Abdullah Tuni Beşruye İran'ın batısındaki Kermanşah kentinde vefat etti. Tahsiline dini ilimleri öğrenmekle başlayan Beşruye, bilimde zirveye ulaştıktan sonra Vafiye adlı kitabı kaleme aldı. ...149 yıl önce bugün 23 Ekim 1872'de Fransız yazar ve şair Tefil Goiter hayata veda etti. 1811'de dünyaya gelen Goiter, edebiyat ve şiir alanlarında zirveye ulaştı. ...79 yıl önce bugün 23 Ekim 1942'de İkinci Dünya Savaşı sırasında Mısır'ın kuzeyindeki Al-Alamein kentinde Britanya ile Almanya ordusu arasında tarihi Al-Alamein Savaşı başladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahdet Haftası Özel Programı.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberinin veladet yıl dönümü ve vahdet haftasını idrak ediyoruz.
Bu çerçevede hazırladığımız özel programımızın 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Vahdet, İslam ümmetinin damarlarında akan ve hayat veren etkendir ve gereği ise İslami uyanış ve bilinçlenmedir. Müslümanlar düşmanların tefrikacı kumpaslarını öğrendiklerinde ve İslam dini ne kadar çok İslam ümmetinin vahdet ve kardeşliğine vurgu yaptığını hatırladıkları zaman hiç kuşkusuz birlik ve beraberliğe yönelmeye başlayarak vahdetin gerçekleşmesi için çaba harcar.
Son yıllarda batılı devletler ve medya organları İslam dininin iki sağlam temeli olan Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberinin imajını tahrip etmek için ellerinden geleni yaptılar. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme yönelik çirkin hakaretler ve Kur'an-ı Kerim hakikatlerini tahrif etmek, batılı devletlerin ve medya organlarının İslam'ın özellikle batı dünyası başta olmak üzere dünya genelinde yayılmasını önlemek üzere yürüttükleri faaliyetlerdir. Öte yandan batı dünyası bazı İslam ülkelerini kendine bağımlı hale getirmek ve bu ülkelerde batıya hizmet eden kukla rejimlerini iş başına getirmiştir.
Çağımızda bazı düşmanlar tarafından kültürel veya askeri saldırılarda kullanılan ve özellikle Müslümanları hedef alan bazı teknolojik imkanların gelişmesiyle birlikte söz konusu düşmanlar bu imkanları kullanarak İslami toplumların temellerini sarsmaya çalışıyor. Halihazırda da bu zümre bu hedefine İslam diniyle hiçbir bağlantıları olmayan ve sözde İslami geçinen bazı terör örgütlerini kurmak ve İslam korkusunu yaygınlaştırmakla ulaşmaya çalışıyor.
Hal böyleyken İslam dünyasında birbirine zıt olan ve farklı uygulamalarda bulunan iki akım göze çarpıyor. Bir akım ihtilaf yaratmak, tefrika çıkarmak, bazı dini ve etnik ihtilafları ve farklılıkları ön plana çıkarmakla Müslümanları birbirine karşı kötümser hale getirerek birbirinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Ancak diğer akım İslam dünyasını vahdet ve dayanışmaya davet eden salih insanların akımıdır.
Tefrika çıkaran akımda ise sultacı ve sömürücü güçlerin eli bulunduğu açıkça göze çarpıyor. Bu zümre İslam ümmetinde ihtilaf ve tefrika çıkarmak için hem doğrudan hem dolaylı yollardan yararlanıyor. Doğrudan yöntemle sömürücü güçlerin devlet adamları ve medya organları açıkça İslam dünyasında ayrışmaları ve tefrikayı körüklüyor ve her türlü birlik ve beraberlik çabalarına karşı çıkıyor.
Ancak dolaylı yöntemde batılı devletler daha komplike ve daha sahtekarca bir şekilde hareket ediyor. Bu devletler radikal ve cahil insanları kullanarak onlara ihtilaf yaratacak ve başka Müslümanların tepkisine yol açacak hareketleri zorluyor. Bu süreçte bölgede çatışmaların artması ve çok sayıda terör örgütünün türemesi sadece bölgenin değil, Bu örgütleri kuranların da huzurunu kaçırdığı ve uluslararası camia için ciddi bir soruna dönüştüğü anlaşılıyor. Gerçekte düşmanlar, Vahabi ve Selefi sapkın ve barbar ideolojiyi İslami düşünce adı altında kendi halkına tanıtmaya çalışıyor.
Öte yandan İslam ülkelerinde vahdet talep akımda sürekli gelişme kaydediyor ve İslam dünyasında İslami uyanışa paralel olarak sürekli önem kazanıyor. Geçmişte Seyyid Cemalettin Esedabadi, Şeyh Muhammed Abdu, Ayetullah Brucerdi gibi İslam dünyasının önde gelen seçkin şahsiyetleri Müslümanları ihtilafların zararları ve vahdetin meziyetleriyle tanıştırarak onları müttefik yapmaya çalıştı. Bu çabalar zamanında ve yerinde çok değerli ve faydalıydı. Ancak Müslümanların vahdete yönelik eğilimi bundan yıllar önce İran İslam İnkılabı İmam Hümeyni önderliğinde zafere kavuşmasından sonra büyük ivme kazandı.
Buna göre geçenlerde Batı medyasında İslam peygamberine hakaret edildiği zaman birçok ülkede milyonlarca Müslüman Büyük Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e destek doğrultusunda protesto eylemleri düzenledi. Müslümanların Allah Resulüne yapılan bu saygısızlığa gösterdiği bu denli yoğun tepki, Batılı devletleri ve medya organlarını şaşkına çevirdi ve onların tüm olumsuz propagandalarına rağmen İslam dünyasının bir bütün olarak hala diri ve uyanık olduğunu ortaya koydu.
Bundan başka dünya Müslümanlarının Filistin milletiyle dayanışması ve Dünya Kudüs Günü çerçevesinde birçok ülkede muazzam yürüyüşlerin düzenlenmesi ve yine Müslümanların Yemen, Bahreyn ve diğer İslam ülkelerinde ezilen mazlum Müslümanlara destek yönünde geniş çapta yürüyüş düzenlemesi hepsi vahdetin güzel habercisi olan İslam dünyasının bilinçlendiği ve uyandığının işaretleridir. Gerçekte Müslümanların kendiliğinden gelişen bu tür izzetli hareketi, İslam peygamberi İslam dünyasının vahdeti için anahtar eksen olduğunu da gösteriyor. Kuşkusuz İslam dünyasından vahdetinden söz ederken bu vahdet başka dinlerin izleyenlerine karşı olmadığı ve ancak komploculara ve sömürücülere karşı akılcı bir ittifak olduğu açıkça ortadadır.
Batı İslam korkusunu yaygınlaştırarak İslam dünyası ile Batı dünyasının arasını açmak istiyor. Zira Batı, İslam'ın sürekli gelişmekte olduğunu çok iyi biliyor ve bu yüzden bu gelişmenin önüne geçmeye çalışıyor. Bu çerçevede Batı medyası İslam hakikatini gayrimüslimlere ulaşmasını engelliyor ve onları İslam peygamberinin seçkin şahsiyetinden bir haber bırakmaya çalışıyor.
Batılı medyanın İslam peygamberine karşı kullandığı silah ise o hazrete hakaret yağdırmak ve alay etmektir. Kuşkusuz bu tavır dünyanın en mükemmel insanı ve en seçkin ahlaka sahip olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı acizliğin işaretidir. Batılı devletler ve medya organları Allah Resulü'nün ilahi ve güçlü şahsiyetini sorgulayamadıkları için İçinde iftiraların yer aldığı kitaplar ve makaleler yayımlıyor. Alaycı karikatürler çiziyor ve gerçek dışı filmler çekerek o hazretin imajını tahrip etmeye çalışıyor. Bu yöntem ise cahiliye döneminde Arapların Allah Resulü ile alay etmelerini hatırlatıyor.
İslam düşmanlarının Hazreti Muhammed'in imajını tahrip ettikleri takdirde Müslümanların zamanla peygamberlerini ve inandıkları İslam dinini bırakacağını zannediyor. Oysa İslam peygamberinin kişiliği, varlık aleminde yüce ve ebedi hakikatlerle bütünleşen ve kökleri çok derin olan bir kişiliktir. Bu yüzden o Hazret'e hakaret edenler, bu yöntemlerle hiçbir zaman hedeflerine ulaşamıyor. Nitekim Allah Resulü'nün mübarek yaşamı sadece Müslümanlar için değil, tüm dünya halkına insani erdem, hayırseverlik, barış taleplik ve adalet taleplik bakımlarından ebedi örnektir. Hal böyleyken Müslümanların uyanık ve tedbirli bir şekilde fitneci düşmanların entrikalarını tanımaları ve sözde ve amelde vahdetle onlarla mücadele etmesi gerekir.
İslam dininin Müslümanların dayanışmasına sürekli vurgu yapıyor. Kur'an-ı Kerim Müslümanları bir yandan ilahi ipe sıkı sıkıya sarılmaya davet ederken, öbür yandan da aralarındaki kardeşlik ve sevgi bağlarını koparmaktan men ediyor ve dağılmamalarını buyuruyor. Gerçekte Allah-u Teala'nın bu buyruğuna göre dinin korunması tefrika ve ayrışmalar olursa mümkün olmadığıdır. Nitekim ancak vahdet ve dayanışma tüm Müslümanları hedeflerine ulaştırabilir.
Günümüzde İslami uyanış sayesinde İslam dünyasında vahdet sesleri geçmişe nazaran daha yüksek bir şekilde yankılanıyor. Müslümanlar son dönemde yaşanan hadiselerle artık düşmanlarını daha iyi tanıyor. Kuşkusuz İslam dünyasında vahdet, Müslümanlara karşı medya, siyasi ve askeri alanlarda savaş açan kişilere ve devletlere karşıdır. Böylece İran İslam İnkılabı'nın zaferi ve İmam Hümeyni ve diğer Müslüman düşünürlerin Müslümanların vahdeti için sarf ettikleri çabalarla başlayan bu hareket şimdi önemli sonuçlar vermeye başladı. Bugün Müslümanlar dünyanın neresinde olursa olsun din kardeşlerine karşı sorumluluk hissediyor ve onların onurlu olmasını istiyor. Hepimiz Kabe etrafında ortak kararımızdır. Kuşkusuz karşımızdaki düşman da birdir.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberinin veladet yıl dönümü ve vahdet haftası dolayısıyla hazırladığımız programımızın 5. bölümünü dinlediniz.
Bu arada dilerseniz bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 81. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde Nahl Suresinin 90. ayetinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Osman bin Maz'un, Hicaz'ın tanınan isimlerinden biriydi. Tarihte bu şahıs iffetli, hayalı, takvalı bir olarak bilinmekteydi. Bu şahıs Allah Resulüne iman eden 13. kişiydi. Osman, Bedir Savaşı'na katılmış ve bu savaşın ardından Medine'ye döndükten sonra dünyaya gözlerini yummuştur. Allah Resulü bizzat onu gusül ettirmiş ve kefenine giydirmiş, ve alnından öperek şöyle buyurmuşlardı: "O, biz iyilerdendi."
Osman bin Maz'un, Allah Resulü sahabeler arasında özgün bir karakter olmasından dolayı ve Hazreti Ali aleyhisselamın ona duyduğu ilgisinden dolayı Hazreti Ali aleyhisselam oğullarının birinin adını bile Osman koydu. Osman, Müslüman olma hikayesini şöyle anlatmıştır. "Mekke'deydim. Günlerden bir gün Allah Resulü beni gördü ve bana şöyle buyurdu: Osman, iman getirmek istemiyor musun?" "Hayır" deyince Allah Resulü aynı soruyu tekrarladı ve ben de cevabını tekrarlayıp onun talebini reddettim. Allah Resulü vazgeçmedi ve bunu tekrarladı. Günlerden bir gün Ebu Talib'e gittim ve "yeğenin vazgeçmiyor ki, o kadar bana iman et" diye yüklendi ki artık utandım dedim. Ebu Talib ise "Osman, Muhammed sana dünya ahiret saadetini teklif etmektedir" dedi.
Günlerden bir gün Allah Resulü namaz kılarken Osman bin Maz'un Kabe'nin yanından geçmekteydi. Allah Resulü'nün nurani yüzünü gördü. Utandı ve hayasından kaynaklanan duyguları içerisinde İslam'ı kabul etmek istedi. Halbuki hala işten mümin değildi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i görünce istemsiz bir şekilde yaklaştı. Allah Resulü secdeden başını kaldırdığı zaman ve ibadetini bitirdiği zaman Osman'ın değişmiş halini hemen anladı. Bu yüzden tam bir nezaket içerisinde ondan yaklaşmasını ve konuşmasını istedi.
Osman da yaklaştı ve manevi varlığın huzurunda kibarca yere diz çöktü. Dakikalar geçti ve aniden Peygamber Efendimiz gökyüzüne baktı.